huzur arayan topraklar. Merhaba sayın dinleyenler. Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Huzur Arayan Topraklar programında sizlerle birlikteyiz. Bu programda Afganistan'daki gelişmeleri değerlendirmeye devam edeceğiz. Yakın geçmişten günümüze doğru kaldığımız yerden Sovyet işgali sonrası Afganistan'ın siyasi ve sosyal tarihini ele alacağız. Bölgedeki pek çok gelişmeye ve küresel teröre bir uzak ülkeden Afganistan'ın penceresinden bakacağız. Bugün bu programda iki konuğumuz olacak. Afganistan'da çeşitli terör gruplarıyla küresel terör konusunda Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doçent Doktor Haldun Yalçınkaya'ya telefonla bağlanacağız ilerleyen dakikalarda. Afganistan'ın siyasi ve sosyal tarihini de stüdyodaki konuğumuz yardımcı doçent doktor Atay Aktevelioğlu ile değerlendireceğiz. Konuğumuz Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Afganistan'da siyasi gelişmeler yoğun, karışık, karmaşık, çatışmalar halen sürüyor hocam. Taliban'la hükümet arasında görüşmeler var. Önce resmi olmayan görüşmeler şeklindeydi. Artık son açıklamada resmi olduğu ifade edildi bu görüşmelerin. Afganistan aynı zamanda uluslararası alanda da teröre karşı savaştaki merkezi cephelerden birini oluşturmaya devam ediyor. Bir sıcak çatışma bölgesi. Günümüzü anlamak için biraz gerilere gidelim. Ve 1979 Sovyet işgalinden günümüze doğru gelelim hocam. 79'da Sovyetler işgal eder Afganistan'ı ve Afganistan'da karşı mücahit gruplarında bu işgale karşı direnişe başlar. 1989'a kadar sürer bu süreç. Bu süreci değerlendirir misiniz?
Tabii. Kısaca en önemli noktanın altını çizmek istiyorum. 1979'da Sovyetler Birliği Afganistan'a girdiğinde Afganistan aşiret yapısının esas olduğu binlerce yıldan beri devam eden stabil bir yapıya sahip devletti. Sadece Kabil'de, başkent Kabil'de kendileri aydınlanmış, kimi komünist ideolojiyle, kimi milliyetçi Fransız devrimi ideolojisiyle aydınlanmış bir avuç subay dışında bu geleneksel yapıyı bozacak, istikrarı bozacak herhangi bir unsur yoktu. Sovyetler geldiğinde dramatik dönüşümü Afganistan'a yaşattı ve o günden bugüne Afganistan huzur bulamadı, istikrar bulamadı. Sovyetlerin yaptığı şey şu oldu, tüm aşiretlere kaba kuvvetle, zorla kendi sosyalist devlet anlayışını dayatmaya kalktı. Düşünün, aşiret yapısının esas olduğu, kimi açıdan ilkel diyebileceğiniz, daha öncül diyelim bir yapıya siz sanayi toplumu sonrası bir sosyalist yapıyı dayatmaya çalışıyorsunuz.
Sizin de bütünleşmiş bir iç pazarda söz konusu değil mi Afganistan'da?
Hayır, hayır, hayır. Yani iç pazar veya pazardan bahsetmek mümkün değil. Çünkü her aşiret kendi içinde iktisadi, hukuki ve siyasi yetki alanı, egemenlik alanına sahip. Sadece Kabil'deki kral veya daha sonra Davutan bu birliği temsil ediyordu. Esas mesele şu, başta söylediğim, altını çizmek istediğim nokta şu. Sovyetlerin aşiretleri kaba kuvvetle bastırması üzerine aşiret üyesi gençler dağlara çıktılar. Ve dağlarda Sovyet işgaline karşı savaşan, bizim daha sonradan mücahit adını vereceğimiz grupları kurdular. Bir tür Kuvayi Milliye benzeri oluşum. Burada önemli olan nokta şu. Aşiretlerden çıkan bu gençler aşiret yapısını dağda devam ettirmediler. Aşiretler üstü aşiretleri enlemesine kesen bir yapı kurdular ve aralarından savaşkanlığıyla, liderliğiyle öne çıkan bir başka genci takip ederek, sadece ona sadakat göstererek, geldikleri aşirete ve aşiret liderine değil, yeni komutanlarına, yeni mücahit komutanlarına sadakat göstererek yeni bir grup kurdular. O gün bugündür bu gruplar devam ediyor öyle veya böyle. Mücahit ismini de Sovyetlere karşı, yani tırnak içinde söylüyorum, dinsizlere karşı savaşan Müslüman
komünistlere karşı,
evet,
genelde
tabii. Evet. Bu nedenle aldılar. 1989'da Sovyetler Birliği çekildikten sonra herkes düşündü ki tamam, Afganistan eski yapısına geri dönecek. Pakistan'a ve İran'a göç eden milyonlarca Afgan mülteci evlerine geri dönecek. Tekrar aşiret yapısının esas olduğu yapı kurulacak. Hayır, öyle olmadı. Çünkü Sovyetler Birliği çekildikten sonra görüldü ki mücahit komutanlar kazandıkları bu gücü bırakma niyetinde değiller. Silahlarını bırakma niyetinde değiller. Ve dediler ki bundan sonra Afganistan'ı biz yöneteceğiz. Fakat biz derken aralarında her ne kadar Sovyetlere karşı bir ittifak olsa da tabirim mazur görün yorgan gitti misali. Sovyetler gittikten sonra araları açıldı ve birbirleriyle bir güç mücadelesine düştüler. Ve Afganistan'da bir iç savaş başladı. Mücahitlerin birbiriyle üstelik de kimle savaştığı tam belli olmayan, herkesin herkesle savaştığı bir iç savaş başladı.
Şunu çizelim mi hocam? Mücahit gruplar diyorsunuz. Bunlar Afganistan'daki etnik yapıyla doğrudan ilişkili midir?
Daha sonradan ilişkilendiler. Baştan bir etnik yapı projesi olarak ortaya çıkmamışlardı. Dediğim gibi spontane bir hareketti. Fakat Tacikler genellikle bir Tacik mücahit komutanın etrafında. Özbekler Özbek, Peştunlar Peştun komutanın etrafında birleştiler ama şöyle yanlış bir algı yaratmayayım. Tek bir Tacik komutan çıkıp tüm Tacikleri bir araya getirmedi. Çok sayıda Tacik, çok sayıda Özbek, çok sayıda Peştun komutan çıktı. İrili ufaklı çok sayıda mücahit grup kuruldu. Tabii bunlar içinde daha büyük olanları elbette var. Özellikle Özbeklere Türkiye yakın olduğu için, onlara destek verdiği için onların en önde gelen komutanı General Raşit Dostum çok iyi bilinir Türkiye'de. Evet, Türkiye'de adı çok geçer. Kendisi şu anda da Afganistan'da etkin bir konumda. Yeni hükümette önemli bir mevkide. Raşit Dostum benzeri, Şah Mesut benzeri, Hikmet Yar benzeri bu mücahit komutanlar birbirleriyle savaşmaya devam ettiler ama hiçbiri diğerine tam üstünlük sağlayamadı.
Peki hocam 1996'ya gelelim. Tabii, Taliban'ın işte kısa bir süre önce kuruluşu, Kandahar'ı alışı ve başkenti ele geçirişiyle birlikte Afganistan'da aslında yapıda da bir değişiklik oluşuyor.
Tabii Taliban aslında bu yüzden ortaya çıktı. Taliban Pakistan'ın projelerinden biridir. Pakistan Afganistan'daki bu istikrarsızlığı, bu iç savaşı sona erdirmek için çok sayıda proje uyguladı. Taliban bunlardan biriydi. Açıkçası görüyoruz ki okuduklarımızdan pek Pakistanlılar bile bunun başarılı olacağına inanmamışlar başta. Taliban temiz bir sayfaydı. Yani temiz sayfa derken daha önceki bu iç savaşa katılmamış, herhangi bir mücahit grupla doğrudan organik bağları olmayan genç çocukların, askerlerin, hakikaten talebe adı oradan geliyor. Pakistan kamplarındaki talebelerden derlenmiş. Başlarına da hocalarının konulduğu bir grup. Fakat bu grup çok 1994'te kuruldu, Afganistan'a girdi, şaşırtıcı biçimde Kandahar'ı ele geçirdi kısa bir süre içinde. Ve 2 yıl içinde de başkent Kabil olmak üzere ülkenin tamamına yakınını, kuzeydoğuda küçük bir bölüm hariç, tamamına yakınını ele geçirdi. Hiçbir mücahit grubun, hiçbir komutanın tanklarıyla, uçaklarıyla, toplarıyla, 10 yıllık deneyime sahip askerleriyle yapamadığını bu derme çatma acemi topluluk gerçekleştirdi ve Afganistan'da merkezi bir hükümet kurdu. Sovyetler geldiğinden bu yana var olmayan istikrarı sağladı.
Tabii, hocam sözünüzü kesebilir tabii. miyim? Biz dışarıdan baktığımızda ya da uluslararası kamuoyu dışarıdan baktığında Afganistan'da işte özgürlüklerin kaldırıldığı, müthiş bir kaba kuvvetin ve baskının olduğu, televizyonun, oyunların hatta uçurtmaya yasak getirilen bir ülke profili görüyoruz.
Doğru.
Ama ülke içerisinde Taliban'ın Afganistan'a ne yaptığı konusunu sizden dinleyelim.
Söyledikleriniz de doğru. Madalyonun iki yüzü var. Evet, Taliban geldi ve dedi ki bundan sonra kurallar bunlar. Kurallara uyarsanız yaşarsınız. Uymazsanız yaşamazsınız. Sert kurallardı. Fakat şu var, belirsizlik ortadan kalktı. Kadınlar için çok zor yaşam şartlarıydı. Erkekler de tabii zorlandı, buna itiraz etmiyorum. Fakat hep Taliban dönemine odaklanılmıştır. O döneme ait filmler, romanlar çok popüler olmuştur. Dinleyicilerimize Taliban öncesindeki o iç savaş, yani Sovyetlerin çekilmesiyle Taliban'ın geldiği 90'ların ortasına kadar olan 5-6 yıllık döneme dair okumalar yapmalarını tavsiye ederim. O daha korkunçtu. Kötü ve katı kurallarla yaşamak, hiç kuralsız bir kaotik ortamda yaşamaktan açıkçası daha yeğdi. O nedenle Taliban özellikle Peştun bölgelerde, Afganistan'da büyük bir kitlesel destek aldı. Kendisi Peştun etnik gruba daha yakındı üyelerinin çoğunluğu. Çünkü Pakistan öyle bu işi kotarmıştı. Ama buna rağmen bir etnik hareket olarak görmemek lazım Taliban'ı. En azından o tarihte öyleydi. Ve yaklaşık 2001'e kadar 5 yıl ülkeyi yönetti. 2001'de ise herkesin çok iyi bildiği 11 Eylül olayları sonrasında Taliban'ı Amerika Birleşik Devletleri tasfiye etti. Öyle ki 11 Eylül adı üstünde 11 Eylül'de oldu. Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki koalisyonun Afganistan'a harekatı Ekim ayındadır, sadece 40 gün sonra. Yani düşünün, 11 Eylül saldırıları oldu. Saldırıları kimin yaptığı ortaya çıkarıldı. Ondan sonra Usama Bin Laden'le bağlantıları ortaya çıkarıldı. Usama Bin Laden Taliban'dan istendi. Taliban bunu reddetti. Araya Pakistan'la diplomatik ilişkiler girdi. Ardından koalisyon oluşturuldu. Beş benzemez bir araya geldi. Beş benzemez derken Türkiye, Çin, İran, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan,
18
istihbaratçıları, subayları bir araya geldiler ve Kuzeydoğu'da sıkışıp kalmış olan eski mücahit komutanları destekleyerek, Taliban'a karşı eğiterek bir güç oluşturdular, lojistiği sağladılar ve saldırıya geçtiler. Bunların hepsi 40 günde oldu. Akıl alır bir şey değil. Ve Taliban tıpkı geldiği ve ülkeyi kolayca ele geçirdiği gibi aynı şekilde bir kağıttan kaplan misali 2001 yılında yıkıldı gitti. Birkaç gün içinde yıkıldı gitti. Ülkeyi Kuzeydoğu'da sıkışıp kalmış olan eski mücahitler tekrar ele geçirdiler. Ve hepimizin korkusu şuydu: eyvah, tekrar iç savaşa geri dönecek. Her mücahit diğerinin egemenlik alanını ele geçirmek için birbirleriyle savaşa girecekler.
İsterseniz hocam burada bir nokta koyalım. Aslında 40 gün içerisinde organize edilen bir müdahaleden söz ettiniz. Amerika, İngiltere ve arkasından diğer 5 benzemez diye tanımladığınız ve diğer ülkeler. Bugün NATO orada, Amerika Birleşik Devletleri askerleri Afganistan'da. NATO'nun ilk müdahalesi, kendi bölgesi korumakla güvenli olduğu bölgenin dışındaki bir ülkeye ilk müdahalesi. Bu müdahalenin öneminden ve NATO bünyesinde kurumsallaşan bu müdahaleden söz edelim biraz.
Tabii,
hocam.
Aslında 2001'de harekatı Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında gerçekleştirdi Birleşik Devletler ve koalisyon diğer üyeleri. Kısa bir süre sonra NATO'ya devrettiler operasyonu. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'den NATO'ya geçmiş olması sadece kağıt üstünde bir geçiştir. Zaten Birleşmiş Milletler çatısı altında yerleşmişti silahlı kuvvetler. O nedenle NATO'nun bir operasyonu demek doğru değil. Birleşmiş Milletler'in onayı olmasaydı bu NATO tarafından baştan yapılamazdı muhtemelen. Fakat NATO'nun orada olmasına Rusya da dahil olmak üzere, Çin de dahil olmak üzere diğer güçler karşı çıkmadı. Ve o gün bugündür NATO orada. Bugün de NATO orada Afganistan'da. Her ne kadar bildiğiniz gibi bu yıl başında bu operasyonun bitti ve NATO güçlerinin çekildiği söylense de, ki doğru, büyük bir kısmı çekildi, fakat başka bir isim altında, daha küçük çaplı da olsa halen NATO'ya bağlı, özellikle Birleşik Devletler ağırlıklı askerler orada, Türk askerleri de başından beri oradaydı. Bugün de orada Türk Tugay'ı.
Kalıcı Özgürlük Operasyonu diye başlayan harekat 1 Ocak 2015'te NATO'nun kararlı desteği misyonuna dönüşerek devam ediyor.
Bu da kağıt üstünde bir isim değişikliğidir. Aslına bakarsanız süreç devam ediyor. Halen orada NATO askerleri var. Takriben 10 bine yakın NATO askeri var. Binin üzerinde de Türk askeri orada görev yapmaya devam ediyor. Değişen bir şey olmadı. Değişen şey şu: Amerikalılar artık NATO askerlerini ön cepheye, Taliban'a karşı savaşa sürmek yerine yetiştirdiklerini ve artık hazır hale geldiklerini düşündükleri Afgan ordusunu birinci hatta sürdüler. Kendileri geriye çekildiler. O yüzden daha az askerin yeteceğini düşündükleri için de bu çekilmeyi gerçekleştirdiler. Yetecek mi yetmeyecek mi, bunu tabii zaman gösterecek.
Hocam isterseniz 2001 tarihine yeniden dönelim. Almanya'da Afgan grupların geçici yönetim kuruluşundan bugüne doğru gelmeye çalışalım. 2001 yılında bir geçici hükümet kuruluyor Bonn Anlaşması uyarınca ve Karzai geçici devlet başkanı olarak atanıyor. Evet. 2002'de de bunu Büyük Aşiretler Meclisi onaylıyor. 2004'te yeni bir anayasa ve bunu izleyen bir seçim var. Yine Karzai'nin bu seçimi kazandığını görüyoruz. Bu Bu süreçte yine gruplar arasında göreceli olarak bir uzlaşma sağlandı mı, yoksa yine de her şeye rağmen bir uzlaşmadan söz etmek mümkün değil mi?
Hayır hayır, bu kesinlikle bir uzlaşıdır. Bonn uzlaşısı da denir zaten 2001 anlaşmasına. Çok geniş kapsamlıydı. Hatta eski Zahir Şah bile Bonn'a gelmişti. Tek dışlanan grup Taliban'dı doğal olarak yenildiği için. Dikkat ederseniz 2003 yılında Irak'ta da Irak'ı ele geçirdikten sonra bağısı dışlayacak Birleşik Devletler. Aynı politikayı 2 yıl önce Afganistan'da yaptı. Taliban dışında Afganistan'da her ne grup var ise hepsi Bonn'da bir araya geldiler. Ve Birleşik Devletler'in gözetiminde bir uzlaşıya vardılar. Sadece Afganistan'daki iç gruplar değil, Rusya'sından Çin'le, Türkiye'sinden Almanya'sına, tüm uluslararası güçler de oradaydı. O yüzden Taliban'ı bir tarafa bırakırsanız çok geniş tabanlı bir uzlaşıdır. Hamid Karzai de tarafsız olduğu düşünülen, bu uzlaşıyı koordine edebilecek kişi olarak düşünüldüğünden ortaya atıldı. Başka isimler vardı önce ama sonra Karzai'de karar verildi. Karzai kendi gücüyle oraya gelmiş değildir. Birleşik Devletler'in seçtiği ve getirdiği kişidir. Seçimleri kazanmaması da söz konusu değildi. Afganistan'da seçimleri kimi isterseniz kazandırırsınız şeydir. Pek güvenilir seçimler değildir. Önemli de değildir. Loya Jirga, bahsettiğiniz büyük aşiretler meclisi, o da Karzai'ye evet onay verecekti. Zaten aşiretlerin fazla gücü kalmamıştı. 2001'den sonra doğrudan yönetimi aslına bakarsanız Birleşik Devletler aldı. Bunu 90'larda Bosna'da da gördük. Dayton Anlaşması sonrasında da Birleşik Devletler aslına bakarsanız Bosna'yı yönetmeye başladı uluslararası güç aracılığıyla. Afganistan'da da bu gündeme geldi. Karzai evet vitrindeki liderdir, fakat Birleşik Devletler asıl ülkenin yöneticisi konumundaydı 2001'de. Evet. Taliban'ın 2001'de bu uzlaşıya dahil edilmemesinin hata olduğu sonradan ortaya çıktı. Tıpkı Irak'ta da Baas'ın dahil edilme, siyasal yaşamdan da çıkarılmasının hata olduğunun ortaya çıkacağı gibi.
Hocam isterseniz bir ara verelim. Tabii. Telefon hattımızda doçent doktor Haldun Yalçınkaya bulunuyor. Hocam merhaba.
Merhaba Atay hocam, merhaba.
Merhaba hocam.
Evet hocam, Afganistan'ı konuşuyoruz. Size de bir iki değerlendirme almak üzere bağlandık. Afganistan'da Sovyet işgali sonucunda ortaya çıkan silahlı grupların genel olarak özelliklerine ilişkin bir çerçeve çizerek başlayalım isterseniz hocam.
Olur. Şöyle ki aslında bu dönemle ilgili Atay Hoca çok güzel bir çerçeve çizdi. Şöyle bazı noktalarını belki de doldurmam gerekiyor ya da açmam gerekiyor. Şöyle evet, etnik konumlar çok belirleyici değildi. Fakat savaş ağaları, İngilizce'de war dedikleri, bizde feodal ağalar ya da ağalar, beyler dediğimiz kişiler aslında Afganistan'da oldum olası etkinlikleri var ve bu etkinliklerde oluşturulan aslında askeri direniş güçlerinde de kendini gösteriyor. Burada karşımıza çıkan çeşitli liderler var ve o liderlerin olduğu etnik gruplar var. İşte Peştunlar, Peştunlarda Gulbettin Hikmetyar, Özbeklerde Raşit Dostum, Taciklerde Burhanettin Rabbani ve işte Ahmet Şah Mesut, Hazaralarda Kerim Halili gibi isimler ve bunların da 1996 sonrası Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesi sonrasında onlara karşı oluşturdukları Kuzey İttifakı var. Ve bu Kuzey İttifakı'nın da lideri Ahmet Şah Mesut oldu ve işte Pencir Kaplanı diye işte isimlendirildi. Çok özel bir konuma konuldu. Burada çok enteresan bir durum var. Savaş muhabiri Coşkun Aral'ın gerçekleştirdiği bir röportaj var. Gerçekleştirmek istediği bir röportaj var. 9 Eylül tarihinde, 11 Eylül'den 2 gün önce. Ve o gün o röportaj gerçekleşemeden aslında bir yabancı menşeli iki tane gazeteci tarafından suikaste kurban gidiyor ve bir bombalama sonrasında öldürülüyor. Bu da çok speküle edildi Afganistan tarihinde. Ahmet Şah Mesut'un ortadan kaldırılması, 11 Eylül sonrasında Taciklerin etkin olamaması ve işte ülkenin en büyük etnik grubu olan Peştunların hakimiyetinin devam etmesi gibi. Gerçekten Peştun olmak Afganistan'da çok önemli ve 2001 sonrasındaki düzenlemelerde de, Karzai'nin gelmesinde de günümüze kadar olan aslında siyasi bütün oluşumlarda peştin olmayan liderlerin aslında üste iktidara gelemeyeceği gerçeği de ortaya çıkıyor. Bu çok önemlidir. Peştunlar Kandahar'ı özellikle domine etmektedirler. Taliban da ilk direnişini 1994'te işte Kandahar'ı ele geçirerek başlatıyor. Yani Kandahar aslında ve Peştunlar Afganistan'ın siyasi tarihinde önemli bir coğrafya ve önemli bir etnik gruptur.
Evet hocam.
O seçimlerde de evet buyurun.
İsterseniz Taliban ve El-Kaide'ye gelelim ve bütünsel bir bakış evet. açısıyla baktığımızda nasıl güçlendiler, nasıl bir küresel boyut kazandılar?
Şöyle aslında ipuçlarını Atay Hoca verdi. Aslında düzensiz bir toplum vardı. 79 öncesinde de aslında 77-78'den itibaren siyasi istikrarsızlıklar vardı. Sonrasında 79 işgal yıllarında bu istikrarsızlıklar devam etti. 96 yılında aslında Taliban öyle ya da böyle bir şekilde topluma bir düzen vaat etti. Bu düzen işte kadınların hayattan çekilmesi vesaire gibi olmasına rağmen bana 2000'li yılların ortalarında Kabil'de bir Afganlı'nın söylediği bir laf vardı. Şöyle demişti ya iyiydi kötüydü ama en azından bir düzen vardı Taliban zamanında. Tamam hiç bir uçurtma uçuramıyorduk ama ya da kadınlar özgür değildi. Ama en azından ölüm tehlikesi altında değildik. Bence bu şeriat katı yönlendirilmiş bir şeriat yönetimi en azından bir düzen vaat etti. O düzen vaat etmesi de aslında toplumun düzeni olan ihtiyacındandı. Ve bu ihtiyaca karşılık da destek buldu. Aslında olayın özeti bu diyebiliriz. Şu anda da toplum hala yine bir düzene ihtiyaç duyuyor. Ama bu ihtiyaç işte ben şöyle seçimler açısından şunu istiyorum. Yaklaşık 10 tane seçim yapıldı Afganistan'da. Çok önemli bir siyasi kültür oluştu. 1900'lerin başından beri vardı. Bugün de var. Bugün de işte Taliban'la görüşmeler gerçekleştiriliyor. İşte en son liderleri öldüğü için ertelendi. Geçen Mart'ta başlayan. Bu düzen eğer sağlanabilirse bir istikrarın ve siyasetin ve seçimlerin önemli olduğu bir duruma geleceğini inanıyorum. En son Cumhurbaşkanlığı seçiminde bununla ilgili aslında çok büyük bir kriz oldu. Ve bu krizi de aslında Afgan siyaseti bir olgunlukla bir formülasyon bularak işte en yetkili CEO diye adlandıracağımız iki numarayı yani tacik olan aslında ilk turda daha çok oy almış olan Abdullah bir aslında yarattılar. Yeni bir pozisyon yarattılar. Ve siyasi mekanizma, çözüm üreten siyaset mekanizmasına sahip olduklarını ispatladılar. Ben Afgan siyasetinin üretici olmaya talip olduğunu düşünüyorum. Ve olumlu bir nokta eğer arayacak olursak bu olumlu noktanın da belki Taliban'la çözüm üretme konusunda da iyi bir yönlendirmeye başlangıç noktası olabileceğini düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyorum hocam.
Ben teşekkür ederim. İyi programlar.
Teşekkürler. Afganistan'daki terör örgütleri ve küresel boyuta taşınma sürecini Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doçent Doktor Haldun Yalçınkaya değerlendirdi. Hocam biz de kaldığımız yerden devam edelim. Aslında iyi bir yerde noktayı koymuş oldu Haldun Hoca da. 2014'te Afganistan'dan Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin büyük bir kısmı çekildi az evvel ifade ettiniz. Evet. İngiltere tamamen çekildi. NATO sınırlı bir birlik bıraktı ama Birleşmiş Milletler verilerine göre 2014 Ocak ve Kasım ayında ölen terör eylemlerinde ölen sayısı 3000'in üzerinde. Ve bunların büyük bir kısmı Taliban saldırıları karşısında hayatını kaybetmiş. Bu oran bir yıl öncekine göre de %19 fazla. Bugün baktığımızda çatışmaların durmadığını görüyoruz. Hatta geçtiğimiz günlerde Herat'ta ve parlamentoya salgın olduğunu söyledik. Herat bölgesinde çatışmalar oldu. Ve devlet 2010 yılında Taliban'la görüşmek üzere Yüksek Barış Konseyi'ni oluşturdu. Barış Konseyi Taliban'la görüşüyordu ama gayri resmiydi. Son açıklama bu görüşmelerin resmi olacağı şeklinde. Bu sürecin dikkat çeken özellikleri nelerdir hocam?
Öncelikle şunu belirteyim. Sizin de dediğiniz gibi Afganistan'a kan akmaya hep devam etti. Devam etti ama 2001'den sonra Afganistan gündemden düştüğü için Batı medyasında ve Türkiye'de de ölümler belli bir sayının üzerindeyse haber oldu ancak. Yani Kandahar'da bugün 3 kişi öldü, Kabil'de 2 kişi öldü. Bu haberlere bile konu olmadı. Geriye dönüp istatistiğe baktığımızda 2001 sonrasında yaklaşık 40 bin kadar Taliban mensubunun öldüğünü, 20 bine yakın evet. Afgan ordusu üyesinin öldüğünü ve 2500'ü Amerikalılar olmak üzere 4 bine yakın NATO askerinin öldüğünü görüyoruz. Yaralı rakamları daha da korkunç. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin yaralı sayısı asker, yaralı sayısı 20 bine yakın. O yüzden Afganistan'da 2001'den sonra uzlaşı oldu, istikrar tekrar sağlandı diyoruz. Fakat bu çıkan rakamlar korkunç rakamlar. Evet, Taliban direnmeye devam etti. Çünkü Taliban kağıttan kaplan gibi Afganistan'da silinse de bir Afganistan'daki peştu bölgelerdeki sempatizini, desteğini korumaya devam etti. Ama daha önemlisi iki, organik bağlarla bağlı olduğu Pakistan'daki Peştun bölgesinde tekrar küllerinden doğdu. Ve Pakistan ile Afganistan'ın siyasi tarihi hep bu Peştunistan veya Büyük Peştunistan yüzünden birbirine bağlıdır. Çok daha bağlı hale geldi. Taliban Afganistan ile Pakistan arasında o sınırda gidip gelerek bu harekatı gerçekleştirdi. Görüldü ki ya çok kökten bir çözüm lazım ki bu çözüm içinde Pakistan topraklarının da söz konusu olması gerekiyor. Amerikalılar buna zaman zaman niyetlendiler fakat İslamabad hükümeti ile aralarında ciddi sorunlar çıktı. Ya da başka bir yolla, yani Taliban'ın da 2001 uzlaşısına dahil edilerek bu işin çözülmesi gerekiyordu. Görüşmeler uzun süredir devam ediyor. 5 yıldan fazla oldu. Fakat bir arpa boyu yol gidildi ancak şimdiye kadar. Taliban'la bu görüşmeler ne zaman sonuçlanır, olumlu mu sonuçlanır, Taliban nasıl Afgan siyasal hayatına eklemlenir şimdiden söylemek zor. Ama söylemek istediğim şey şu, halen Afganistan'daki asıl güç Kabil'deki hükümet değildir. Halen Afganistan'daki asıl güç Amerika Birleşik Devletleri ve mücahit komutanlardır. O yüzden mücahit komutanların yarattığı bu tehdit ABD'nin havuç ve sopa yoluyla ancak durdurulabilmekte. Eğer Birleşik Devletler'in havuç ve sopası ortadan kalkarsa Afganistan ne olur? Tekrar 90'ların karanlık dönemine mi döner? Umarım hayır, ama bunu şimdiden söylemek zor.
Bir belirsizlik var diyorsunuz evet. Hocam. Evet. Afganistan'ın sosyal ve siyasi tarihini stüdyodaki konuğumuz Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Atay Akdevelioğlu'yla değerlendirdik. Teşekkür ediyorum hocam.
Ben teşekkür ederim.
Her iki konuğuma da teşekkür ediyorum, doçent doktor Haldun Yalçınkaya'ya da. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Sema Yıldırım, yapım yardımcısı Melda Alpay ve bu yayının size ulaşmasını sağlayan Ayhan Taşçı. Gelecek hafta aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hepinize huzurlu bir hafta dileriz.
Huzur arayan topraklar.